라디오 닥터. 14.4 saatimiz Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Radyo Doktoru'ndan hepinize merhabalar. Güzel bir yaz günü, keyifli bir gün ve biz de bu güzel günü güzel bilgilerle dolduralım. Kendimize yeni sayfalar açalım, kendimizi tanıyalım. Belki de bir şeylerin farkında olalım istiyoruz. Ben Özgür Aksuna.
Ben Ebru Cengiz.
Yine güzel, keyifli bir programla Radyo Doktoru'nda sizinleyiz. Ve bugün yine güzel konularımız var, önemli konularımız var. Bunlardan bahsedeceğiz. Mesela akupunktürü konuşacağız. Akupunktürle ilgili bilmediğimiz birçok şey var. Belki de yanlış bildiğimiz birçok şey var. Bunları tabii ki işin ehlinden, uzmanından öğreneceğiz. Birazdan canlı yayın konumuz olacak. Doçent Doktor Tuğrul Cabıoğlu bize bu konuda bilgiler verecek, sorularımızı yanıtlayacak. Birazdan öğreneceğiz. Ve elbette yine Avrupa'ya uzanacağız. Avrupa'da acaba neler oluyor bu konuyla ilgili? Yani gündemde neler var? Sağlıkla ilgili gelişmeler neler? Bunları da bize Yusuf Özkan anlatacak. Sevgili Yusuf'a bağlanacağız. Hollanda'ya ve detayları alacağız. Şimdi kısa bir müzik aramız var ama bize bağlanmak istiyorsan merak ettiğiniz konular varsa bunlarla ilgili mesajlarınızı ulaştırmak için hemen iletişim numaralarımızı ve bilgilerini aktarayım ben size. Çift 090 312 463 34 19 463 34 21 bu numaralardan bize ulaşabilirsiniz. Sorularınız varsa mesajınız ya da iletecekleriniz her zaman iletebilirsiniz. Elektronik postayla radyodoktoru@trt.net.tr adresinden, sosyal medyadan da Radyo Doktoru başlığıyla bize ulaşabilir, takip edebilir, yazabilirsiniz. Çok seviniriz. Şimdi kısa bir müzik aramız var. Hemen ardından canlı yayın konuğumuzla burada olacağız.
Uzanmışım kumsala, güneş damlar içime. Uzanmışım kumsala, güneş damlar içime. Kurumuş dudaklarımda unutulmuş bir beste. Yaşıyorum aheste. Kapılmışım rüzgara. Çalıyorum.
14.9 saatimiz ve sohbet etmeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Az önce bahsetmiştim akupunktur konuşacağız diye. Herkesin bununla ilgili az çok bilgisi var. Mesela Ebru'ya sorsak farklı bir şey söyler, bana söylesek farklı bir şey söyleriz.
Çünkü ben korkularımdan bahsederim direkt.
Mesela iğne deyince niye iğne? Tabii. Yani nasıl olacak, çok mu acıtıyor? Bir sürü bununla ilgili herkese sorular var. Ya da yapılma tekniğiyle ilgili herkes yapabiliyor mu? Nerede yaptırabiliriz? Bunun uzmanı kimdir? Bir sürü sorular var. Şimdi öncelikle tabii bunun ne olduğunu, temelini öğrenmemiz gerekiyor. Bunun için de doçent doktor Tuğrul Caboğlu bize bununla ilgili bilgileri verecek. Kendisi aynı zamanda Başkent Üniversitesi fizyoloji değil mi?
Fizyoloji anabilim.
Doğru söylüyorum. Ana bilim dalında çalışmakta doçent olarak. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesisiniz aynı zamanda.
Evet.
Ve bununla ilgili Türkiye yurt dışında temsil etme özelliğiniz de herhalde önderlerden, öncülerden birisiniz.
Yurt dışına son dönemlerde oldukça sık çıkıyorum. Kongrelerde özellikle sunumlar yapıyoruz. Akupunkturla ilgili çalışmalarımızı sunuyoruz.
Çok güzel yapıyorsunuz. Ağzınıza sağlık. Şimdi akupunktur yaklaşık 3000 yıldır Orta Asya ve Çin bölgesinde uygulanmakta olan geleneksel tamamlayıcı tıp yöntemi. Doğrudur
evet,
değil mi?
Evet.
Şimdi hep alternatif tıp diye söylenir.
Önce ama
bunu,
yanlış
önce bunu düzeltelim
tabii,
mesela.
Tabii güzel bir yerden başladık. Yani tıbbın alternatifi olmaz. Biz buna tam complementary medicine, tamamlayıcı tıp diyoruz. Complementary medicine'da ya tek başına uygulanır veyahut da başka tedavi metotlarına destek olarak uygulanır. Tabii başka tedavi metoduna destek olarak uygulanmasından dolayı tamamlayıcı tıp terimi günümüzde daha yaygın, daha güncel, daha doğru. Tamam. Ama tek başına da uygulandığı alanlar bulunmakta akupunkturun.
Peki hani bu tamamlayıcı oradan mı geliyor? Tanıyı nasıl koyuyorsunuz? Hani birisinin, bir hastanın akupunktur tedavisine ihtiyacı olduğunu nasıl belirliyoruz?
Şimdi tabii yani bu demin arkadaşımız da belirtti. Çok eski yıllara dayanıyor. Yani minimum 3000 yıllık bir geçmişi var. Bu tabii bu geleneksel metotlarla işte o dönemlerde nabız bakıyorlar, nabızdan teşhis koymaya çalışıyorlar. İnspeksiyon dediğimiz gözle işte renk değişimine arkasından ağrılı noktaya basınç yaparak palpasyonla temasla bir takım tanı yöntemleri geliştirmeye çalışıyorlar. Şimdi bu tanı yöntemi tabii o dönemin tanı yöntemleri ne radyografi var ne ultrasound var. Böyle yani modern teknolojik hiçbir cihaz yok. Tabii hikaye ve hikayeye bağlı olarak hastanın hikayesi ve hikayesine bağlı olarak demin dediğim metotlar kullanılarak bir tanıya yaklaşma, hastalığa teşhis koyma. Ama tabii bu son dönemlerde bu durum değişti. Özellikle geleneksel yaklaşımla modern tıp yaklaşımları birleştirerek yaklaşıyoruz. Özellikle bu son dönemlerde daha tutulan bir sistem oldu. Ama şu anda hiç yani 3000 yıl, 2000 yıl önce nasıl bir metotla tanı konuluyorsa o şekilde tanı koyan hekimler de var. Ben mesela nörofizyoloji, ben fizyoloji doçentiyim. Özellikle nörofizyoloji alanında çalışıyorum. Bu disiplinle geleneksel disiplini birleştirerek yaklaşıyorum. Yani biz
sentez
gibi. Evet, birleştirerek yaklaşıyorum. Bunun daha doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu iş ekol. Herkes farklı ekolleri uygulayabilir. Akupunktur'da da olay bu. Bir de şöyle bir şey var. Bunu tarihsel gelişimden başladığı için söylüyorum. Burada bizim özellikle Orta Asya'da Türklerin, Uygur Türklerinin ilk defa akupunktur uyguladığı konusunda elimize ciddi belgeler var. İlk iğne ve iğnelerin üzerinde Uygurların ticaretle uğraşan Sogdi dilinde yazılan yazılar bulunmuş. Yani bu aynı zamanda akupunktur uygulaması bizim tarihsel mirasımız da diyebiliriz. Çinlilerle birlikte, Orta Asya'da beraber yaşadığımız için.
Şimdi de akupunktur noktaları var değil mi? Hani bu iğnelerin uygulandığı noktalar var. Ben onu her zaman merak etmişimdir. Yani doğru noktayı bulmak bu kadar kolay değil tabii ki değil mi? Böyle milimetre bile değil iğnenin ucu. Herkes de aynı yerde bile değil. Çünkü anatomik değişiklikler var vücudumuzda. deneyimle mi ilgilidir doğru olarak doğru tedavi noktasını bulabilmek?
Sayın doktorum, ona cevap vermeden hemen önce bir akupunktur, belki bu radyodan bizi dinleyenler ilk defa karşılaşıyorlar, duymuşlardır ama onun bir tanımını yapayım. Akupunktur noktasına iğne batırılarak, ki bu iğneler çelik iğne olabilir, altın olabilir, gümüş olabilir, metalleri değişik olabilir, veya bu noktaya lazerle impuls göndererek, sinyal göndererek veya bu noktaya sıcaklıkla temas ettirerek vücudu uyarma yoluyla vücuttaki özellikle merkez sinir sistemi ve daha farklı mekanizmalarla vücudu harekete geçiren bir tedavi metodu. Yani bunun tanısını koyduktan sonra sizin sorunuza cevap vereyim. Noktanın son zamanlarda yapılan çalışmalarda akupunktur noktasıyla akupunktur noktası olmayan yer arasında ciddi bilimsel farklılıklar var. Özellikle histolojik farklılık var hücre bazında. Nosireseptör dediğimiz reseptör, yani almaçlar, reseptörün yoğun olduğunu gözlemliyoruz burada yapılan bilimsel çalışmalarda. Biz bu reseptörün yoğun olmasından dolayı akupunktur noktasıyla noktası olmayan yer arasında ciddi bir fark var. Elektriksel direnç bakımından, elektron geçişi bakımından, sıcaklık geçişi bakımından ciddi fark var. Ve biz buradan noktayı nasıl buluyoruz? Nokta anatomik olarak bulunabiliyor. Ama yeni bir eğitim almış bir doktor, hekim arkadaşımız bunu anatomik olarak bulamasa da elektriksel sinyal veren cihazlarla direncinin düşük olmasından dolayı ya ses ya da renk değişimi yaparak o noktayı bulabiliyor. Ama anatomik olarak çok rahat bulunacak noktalar.
Artık ama teknoloji de galiba öncesinde destek yoktu veriyor.
Tabii öncesinde
uzmanlıkla, tecrübeyle.
Tecrübeyle zaten bu böyle bir hoca ve hocanın eşliğinde öğretilen bir öğretiydi. Hı hı. Bir
ekol diyelim.
Ekol ve yani kadim bilgilerin bir hocadan bir hocaya aktarılması şeklinde geliyordu. Yani bu konuda da çok enteresan benim bu da şu anda birçok yabancı ülkede ders olarak okutuluyor. Sinirlerin çıktığı alanları biz dermatomlar diyoruz. Yani omurilikten sinir yayılım alanları var. Bunlar inerve ettiği, yayıldığı alanlar. Biz buna dermatom diyoruz. Dermatom üzerindeki akupunktur noktalarının bilimsel etki mekanizmalarını açıkladım. Sene 2008 American Journal of Chinese Medicine dergisinde yayınlandı. Impact faktörü yüksek bir dergi bu. Ve şu anda ders olarak okutuluyor. İlk defa yani milattan sonra 300. yılda belirtilen bu noktaların bilimsel izahını yaptım. Ve bu da tutuldu, bilimsel izahı. Yani kadim bilgiyle günümüz bilgisinin bir köprü yaparak birleşmesi hali. Bu çok önemli. Yani o bilginin mekanizmasını açıkladık. Şu anda bilimsel yapılan çalışmalarla da o bilginin doğruluk derecesini güçlendirmeye çalışıyoruz. Yani çok bu, çünkü buradan şöyle bakın, geçmişle gelecek arasında bir köprü gibi düşünürsek çok daha sağlıklı olur diye düşünüyorum.
Artık bunların eğitiminde Sağlık Bakanlığı denetimde ya da eğitimde nerede?
Sağlık Bakanlığı burada bakanlık tamamlayıcı tıp bununla ulaşan genel
daire müdürlük, başkanlığı, tabii, daire başkanlığı var. Değil mi?
Tamamlayıcı tıp akupunktur tamamlayıcı tıp daire başkanlığı var. Daire başkanlığı çok aktif çalışıyor. Ben de bir sene öncesine kadar bu daire başkanlığında bilim kurulu, akupunktur bilim kurulu üyesiydim. Bu sene de tamamlayıcı tıp bilim kurulu üyesiyim. Hakikaten bakanlığın gerek tamamlayıcı tıpta gerek akupunkturda bence çok ileri adımlar attığı düşüncesindeyim. Ve bu ileri adımlarda da biz Avrupa'da ve Amerika'daki bu konudaki bizle meslektaşlarımızla yarışacak durumdayız. Ama ben tabii bu çabaların daha ileride olmasını, özellikle bir tamamlayıcı tıp etik kurulu, akupunktur ve tamamlayıcı tıp etik kurulu kurularak bizim yaptığımız çalışmaların bu etik kurulundan geçmesini talep ediyoruz. Bunu yıllarca yani hep dile getirdik. Bu da bakanlıkta gündemde. Bunun sebebi de şu: akupunktur ve tamamlayıcı tıp konusunda bilgisi olmayan, bu disiplinden sahibi olmayan kişilere bizim projelerimiz gidiyor. Bu kişiler değerlendiriyor. Ama bu kişiler bununla ilgili yayın okumamışlar.
Donanımları yok.
Şu anda PubMed'de bilimsel bir sitedir PubMed. Tıp da bilimsel sitedir. Siz de çok iyi bilirsiniz sayın doktorum. Bu sitede 27.824 tane akupunkturla ilgili yayın var. 27.000 yayın var. Bunların birçoğu SCO'lu dergilerde yayınlanmış yayınlar. Yani bugün bir bilimsel bir gerçek. Yani bu bir artık yani akupunkturla ilgili ya şöyleydi böyleydi biz buna inandık inanmadık. Zaten bu yani bu bir din değil, bir inanç sistemi değil bu. Yani bu bir gerçeklik yani. Bir gerçekliğin de bilimsel çalışmalarla, ki bizim de bu Türk bilim insanı olarak buna katkılarımız var buna. Başkent Üniversitesi'nde, üniversitemizin de desteğiyle birçok çalışmalar ürettik bu konuda.
Peki bir sorumuz var ama önce benim bir sorum var. En çok Amerika'da yapılıyor bu etkili çalışmalar, en yoğun olan yer Amerika diye biliyorum.
Çok iyi söylediniz, evet. Peki, ama menşe için. Menşe için ama Amerika'da yapılıyor.
O işte maalesef öyle bir durum.
Menşe için.
Dünyanın bir ucundan diğer ucuna.
Nereden nereye?
Kim kullanabiliyor, kim bunu geliştiriyorsa ona aslında ait oluyor birçok şey, evet, olduğu gibi. Peki acaba Türkiye'nin yerine bu konuda, dünyadaki yerine ne durumdayız?
Yani şimdi konumuz ben tabii bu konuda son 3-4 yıldır birçok bilimsel toplantılara, işte Hindistan'dan tutun arkasından Amerika Birleşik Devletleri'nde, Meksika'da, Bulgaristan'da, Endonezya'da birçok toplantılara katıldım. Biz en az her toplantıda, her bilimselde 5 bilim insanıyla temsil ediliyoruz. Bunu bakanlıkta da gittiğimiz zaman bakanlığa da bildiriyorum bunları. En az 5 bilim adamıyla temsil ediliyoruz. 5 bilim adamı diyor. Ve bizim bu konuda yapılan çalışmalar da dikkati çekiyor. Ama demin dediğim gibi yine bu noktanın altını çiziyorum. Mutlaka tamamlayıcı tıp etik kurulun kurularak bizim çalışmaların, çünkü o etik kuruldan geçmedikten sonra siz çalışma yapamıyorsunuz. Ya bu konuda tecrübeli, bu konuda bilgili akademisyenlerimiz var. Bu konuda profesörlerimiz var. Birçok profesörümüz var. Ve bu konuda ehil çalışma yapmış. Ondan geçerse biz Türkiye'nin yeri çok daha güzel olacak. Ama ben Türkiye'nin yerini mesela 6-8 Ekim tarihinde Ankara Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Derneği, ben de dernekte yöneticiyim, görevliyim. Profesör Doktor Cemal Çevik hocamızla birlikte bütün yönetim kurulu arkadaşlarımızla bir sempozyum tertip ettik. Bu sempozyum yurt dışına da açık. Yurt dışından da misafirler çağırıyoruz. Bizler yurt dışına gidiyoruz. Yani Türkiye bu konuda çok iyi pozisyona gelecek ve bölgenin bir eğitim merkezi olma ihtimali çok yüksek. Yani bölgede yabancı dille eğitim veren yurt dışındaki doktorların, işte Balkanlardaki veya işte Orta Doğu'daki doktorların bölgemize gerek Türkiye'de eğitim vermesini düşünüyoruz. Bunun için de çok adımlar atılıyor edindiğim bilgilere göre. Hemen önümüzdeki sene bir Dünya Kongresi, Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin önderliğinde bir dünya kongresi planlanıyor. Onu da buraya davet ettiğiniz arkadaşlarımız açıklarlar. Bu konuda da çalışmalar devam ettiğini biliyorum. Böyle duyumlarım var. İrtibattayız. Yani biz çok iyi yere gideceğiz bu durumda. Fakat bizim önümüzdeki bu çalışmaların önündeki bu etik kurulu kararlarının hızlanması gerekli. Onun için de formülü söyledim zaten.
Şimdi önce bir Belçika'dan bir dinleyicimiz soruyor. Akupunkturla sigara bırakmada başarı oranı nedir? Önce ona bir cevap verelim, sonra devamını getireceğiz.
Şimdi şunu çok net bir şey söyleyeyim. Bir kere kişinin birinci hedef, yani benim yaptığım metotta, çünkü metot ekol bu sistemde.
Onu da söyleyecektim. Evet, herkes de aslında bir farklı bir şey var.
Bir farklı bir yaklaşım var. Bu farklı yaklaşımdan
bir standart yok yani.
İllaki şunu uygulamasan şöyle alırsın falan diye de bir şey yok. Herkes kendi ölçüsülerinde bir takım sonuçlar alıyor. Bunu da bilimsel çalışmalarda izah ediyoruz. Ya tabii kendi içinde tedavinin bir standardı var ama nokta seçiminde, tarzında, yaklaşım tarzında, uyguladığı enstrümanlarda, iğnede, lazerde farklılık olabilir. Bu da çok normal. Kadın doğumda, dahiliyede, birçok branşlarda neyse akupunkturda da o. Sigara bırakmada bence etkili. Şöyle etkili benim yaptığım çalışmalarda. Ama sigarayı, kişinin birinci temel esas, kişinin sigarayı bırakması istemesi lazım. Yani ben sigarayı bırakmam, beni akupunktura tedavisi alın, beni bıraktırın, böyle bir şey yok. Peki ne etkiliyor? Bir kere sigaranın kokusu. Kokusundan rahatsız oluyorsunuz yaptığımız uyarıyla. Çünkü burun kenarlarından ve koku ve tat alma bölgelerine iğnelerle giriyoruz. O aşırı bir kokuya ve tada hassasiyet yaratıyor. Yani stresiniz azalıyor. Çok ciddi bir şekilde stresiniz azalıyor. Ve birçok etkilerle artık sigara içmek istemiyorsunuz. Ama bu şöyle bir şey var. Yani ama sizin başlangıçta itibaren bir karar vermeniz lazım. Ben sigarayı bıraktım demek lazım. Yoksa ben sigarayı içeceğim, siz bana tedavi yapın, ben nefret edeyim bundan. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey hayal. Hiçbir tedavi de yok.
İsteyecekler öyle.
Ondan sonra uygulanacak. 15 günlük bir tedaviyle bıraktırıyoruz. Başarı da ben %50'den fazla olduğunu düşünüyorum. zaten o kararlı bir şekilde geldikten sonra bu %60, %70, %80'leri çıkar diye düşünüyorum. Evet, benim peki, kendi çalışmalarım.
Güzel. Peki hangi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor? Bunların dışında
yani mesela? Akupunktur deyince Türkiye'de ağrı sendromlu hastalıklar akla geliyor. İlk önce obezite geliyordu. Şişmanlık geliyordu. Evet, şişmanlıkta az bir besine tokluk hissinin sağlanması, metabolizmanın düzenlenmesi, iğne girdikten sonra sağlanan endorfin, enkefalin gibi endorfinin özellikle trigliseritleri, glisero ve yağ asitlerine parçalaması ve bağırsak motilitesinin düzenlenmesi gibi bir takım etkilerle kilo veriyorsunuz. Ama burada şöyle bir şey var. Ben istediğimi yiyeyim, kilo vereyim. İlk önce sağlıklı beslenme modelini uygulamamız lazım. Sağlıklı beslenme modeli veya diyetle beraber biz başkenti öyle yapıyoruz.
Bir diyetisyenle çalışıyoruz.
Tabii diyetisyenle çalışıyoruz. Tabii birlikte çalışıyoruz. O diyet programını veriyor. Ben de bir kısa yaklaşık bir 10 dakika süren bir sağlıklı beslenmeyi anlatıyorum. Böyle olması lazım. Çünkü hayat boyu akupunktur olamazsınız. Hayat boyu akupunktura gelemezsiniz. Biz burada bir geçiş dönemini sağlayacağız. Kiloları verdikten sonra sağlıklı beslenmeyle siz bunu devam ettireceksiniz.
Bunun bu seansların bir süresi var.
Tabii
zaten,
süresi tabii, var. Yani tabii var. Mesela ayda biz 2,5-3 kilodan fazla kilo verdirmemeye çalışıyoruz. Çünkü çok hızlı verilen kilo akabinde hızla geri alınır. Ve hızla geri alınınca da kalıcı çok olmaz. Ciddi problemlerle karşı. Onun için merdiven yavaş yavaş indir. Yavaş yavaş inmek lazım. Ama inerken de sürekli anlatarak artık bu yaşam şekline dönüşmesi lazım. Hmm. Yani beslenme bir yaşam. Yani yiyeceklerimiz ilacımız olsun. Yiyeceklerimiz bize sağlık versin, enerji versin. Ama bizden bu enerjimizi almasın. Bu moddayız yani. Hmm. Bunları zaten bu tamamlayıcı tıpta bir beslenme, akupunktur, işte yoga hepsi birden bir bütün arz ediyor. Yani vücuda bir bütün bakıyoruz. Yaklaşımlara da bir bütüncül bakıyoruz. Yani bir artı, bir artı, bir artı, bir artı. Yani yok akupunktura ben bunu yapayım yok diye sen girmez. Yok öyle bir şey. Her şeyden faydalanacağız. Her enstrümandan, her metottan faydalanacağız.
Bir ben koro yaklaşım, gibi
çalışacağız. Koro gibi çalışacağız. Bir takım çalışması bu. Yani evet. Böyle düşünün toplumda %30'a yakın obez insan var. Şişman, aşırı şişman ve obez insan var. Siz bunu tek bir metotla yok böyle bir şey yok. Böyle bir şansımız yok. Evet. Hepsinden, obeziteden işte en başta bir kere endokrin yönünden, metabolizma yönünden bir sıkıntımız var. Ona baktırmamız lazım. Biz baktırıyoruz. Öyle bir problem varsa endokrinolojiye yönlendiriyoruz. Bu endokrin yönünden problem yok. Diyetle beraber götürüyoruz. Egzersiz programları veriliyor fizik tedavide benzeri. Yani bir takım çalışmasıdır bu.
Zaten hani kilo öyle. Ama onun dışında bu merak ettiğim şey... Mesela. Akupunktur dediğimiz zaman bu bir seansta hani yaptım senin yok, tedavin yok, bu yok, gibi yok, değil yok. Değil mi? Ne kadar yok, sürüyor yok. Ortalama uzunluğu?
Yani bir kür mesela 10 tedavi ya akupunktun işte öyle bir şeyi var. Yani böyle bir tedavi yapayım bir iğne batırayım. Kesinlikle yani bir seansta falan bitecek bir iş değil. Mesela migrende biz mesela bundan sonra ağrı sendromlu hastalıkta anlatacaktım. İşte migren başta çok etkiliyiz onda da. Sinüzit, kronik sinüzitte, rinit, burun alerjik durumlarda. Bunlarda çok faydalıyız. Son dönemlerde bundan çok güzel sonuçlar alıyoruz. Hatta termal grafilerle çekerek, termal kamerayla bunu çekerek izliyoruz.
Yani ben sizin kendi yönteminiz.
Kendi yöntemimiz. Ben bu metodu kullanmaktan çok haz duyuyorum.
Nasıl yani oluyor peki termal getirdim. Kamerayla?
Şimdi şöyle bir şeyi atlam doktor hanımın son tabii. Şeyini hemen söyleyeyim.
Biz heyecanlıyız evet, çok soru soruyoruz. Onu da soralım. Güzel, yok, bunu yok, da soralım. Güzel, her şeyi soralım istiyoruz.
Ben de heyecanla cevap vermeye çalışıyorum.
Zamanımızı hemen dolu dolu kullanalım. Her şeyi öğrenelim istiyoruz.
Seans sayısı yani
Seans
süresi minimum 20 dakika.
Ya o iğne bizde 20 dakika kalacak.
Ama iğne acıtmıyor. Sayın doktorum iğne saç kılı gibi ince iğneler.
İnanmadı.
Saç kılı gibi ince iğneler. Onun bir denemesini yaparız. Acıtmıyor. Yani böyle çok sizde bir belki en başta ilk girinceye kadar bir heyecan saati? Yaratır ama o her noktaya göre değişiyor ne kadar derinlikte gireceğimiz. Onu o tıbbi bir şey, metodolojik bir yaklaşım.
Hocam yanınızda iğne var mı?
Şu anda yok.
İyi tamam. Sizler yaşasın. Tamam ona göre konuşalım.
Yok. Özellikle bu 10 seanslık kürlerimiz var. Migrende en fazla 30 seans 3 kür yapabiliyoruz. Sinüzitte de öyle. Yani bunları ben
hastalığa göre değil şu anda.
Şimdi mesela yeni sistemde termal grafiyle ilk önce mesela kronik sinüzit vakası. Çekim yapıyorum başlangıçta. Ondan sonra her 10 seansta bir çekim yapıyorum. Nereden nereye geldik onu görüyorum. Yani termal sıcaklık değişimini vücudun termal haritasını çıkartarak bakıyoruz. Yani modern teknolojik yaklaşımlarla akupunkturu bir köprü geçmişten geleceğe bir köprü kurarak birleştirdik.
Şimdi devam edelim.
Sorunuz...
Sizin yönteminiz.
Bu termal kamera.
Evet, termal evet, yöntem.
Termal yöntem şöyle dedim. Ben şunu düşündüm. Bu radyografik ve diğer metotlarla olan çalışmalar vücuda bir dışarıdan bir radyasyon gönderiyorsunuz. Hı hı. Fakat termal grafiyle çalıştığınız zaman vücut içinde bu 37 santigrat dereceyi meydana getiren metabolik faaliyetler içeriden dışarı yansıyor. İnfrared dalgaları veriyoruz. Yani vücut sıcaklığını meydana getiren dalgaları içeriden dışarı veriyoruz. Bunlar vücudun normal demin akupunktur noktaları nokta olmayan yerler arasında fark olduğundan dolayı noktalardan ve nokta olmayan yerden farklı salınım yapıyor dışarı doğru.
Renk değişimi.
Sıcaklık değişimi renk değişikliğine uyarlanıyor. Çok güzel. Ve ayrıca mesela migrende olsun, sinüzitte olsun, ağrı olan bölgelerde farklı renk değişmeleri oluyor. Farklı sıcaklıklar, farklı ısı toplanmaları. Biz bunlardan faydalanıyoruz. Bu da çok önümüzü görüyoruz. Yani önümüzü,
kılavuz oluyor kılavuzdan.
Bravo, çok güzel söyledin. Kılavuz oluyor. Önümüzü görüyoruz. Ne kadar ilerledik? Yani bir tek ağrım 10 üzerinden 2'ye düştü, ağrım 10 üzerinden 8'di, 4'e düştü demiyorsunuz. Siz de hekim olarak görüyorsunuz.
Görsel olarak
bir de ayrıca hangi noktalara iğne gireceğimizi görüyoruz. Bu sistemleri geliştireceğiz. Yani bu sistemler bu çok sık uygulanan bir sistem değil. Bu konuda eğer yayın yaparsak da bunda çok öne geçeceğiz dünyada. Yani bu böyle izliyorum. Bu konuda çalışmalar var ama böyle metodolojik olarak tam oturmuş çalışmalar değil. Onu inşallah Türkiye'de biz bu konuyu geliştireceğiz. Bundan sonraki yapacağımız çalışmalarla.
Çok iyi yapacaksınız hocam. Peki herkes akupunktur tedavisi olabilir mi? Yani olamayacak kişi var mıdır? Şunlar olamaz. Şunlar akupunktur olamaz dediğiniz bir hasta grubu var mıdır ya da bir
mesela
konu var mı?
Mesela hamilelikte çok özel noktalar kullanıyoruz. Hamilelikte aşırı bulantılarda ilk 3 ayda giriyorum ama hep bunlar 2000 yıldan beri uygulanmış noktalar. Bu noktalara da çok hassas ve çok ayrı bir özenle giriliyor. Çok da faydası, bulantıda ciddi faydalar görüyoruz.
Peki bebeklerde?
Bebeklerde biz Sayın Profesör Doktor Aylin Tarcan hocamızla bebeklerde dünyada ilk çalışmayı yaptık. Yeni doğanla 37 haftadan önce olan bebeklerde, prematürelerde rutin uygulamalarda topuk kanı alınma sırasında akupunktur uyguladık. Bu şekilde ilk uygulama olarak Türk Bilim İnsanları Başkent Üniversitesi'nde biz ilk uygulama olarak tarihe geçtik. PubMed'de de var ve birçok yerden de bu konuda davet aldım. Bebeklerde uygulanıyor. Tabii özel sistemlerle uygulanıyor. Yani çok daha nazik davranıyoruz. Çok tabii daha özel davranıyoruz.
Tabii ki.
Ama bu bebeklerde yaptığımız yeni doğanda yaptığımız çalışmaları biz 6-7 çalışmayla devam ettirdik. Bundan sonra da çalışmayı devam ettireceğiz. Bu konuda da öncülük yapmış olduk.
Bebeklerde niçin yaptık?
Topuk kanı alınırken o topuk kanı alınmadaki rahatsızlık, ağrı, rahatsızlık hı hı. ve huzursuzlanma hissini ortadan kaldırmak için yaptık ki olumlu çıktı.
Peki akupunktur için yaptığınız
nokta yintang noktası tam anın ortasında. Çok küçük bir şey kullandık. Çok çok küçük iğne kullandık. Hiçbir sıkıntı olmadı ama bundan sonra bizden sonra Avustralyalı bilim adamları birçok çalışmalar yaptılar bizden sonra. Tabii sakinleşsin diye bir hem analjezik tesir, ağrı kesici tesir hem sedasyon tesiri oluşturdu. Tabii bunu özel olarak ağlama süresine bakarak, diğer kriterlere bakarak tespit ediyoruz. Etik kurul kararları da aldık bu konuda. Hiçbir sıkıntı olmadı. Çok da rahattılar. Bizzat kendim uyguladım.
Peki sedasyon deyince hemen aklıma geldi. Sinir problemi, öfke problemi olan insanlarda
zaten
da etki yaratır mı?
Ağrı konusundan sonra anksiyete ve antidepresif özellikleri var. Şimdi şöyle bir şey var. İğne girdiğimiz zaman, akupunktur iğnesi girdiğimiz zaman bu bir uyarı sinir yoluyla medulospinal ise omuriliğe, omurilikten de merkez sinir sistemine gidiyor. Merkez sinir sistemine giderken bir ağrı kontrol mekanizmasını harekete geçiriyor. Biz analjezik sistemi harekete geçiriyor. Yani biz vücudumuzun içindeki kimyasalları kullanıyoruz. Vücudun bu sanal ağrı yani akupunktur noktasına girmemizle beraber reseptör yoğun olan noktaya girmemizle beraber endorfin, enkefalin, serotonin gibi analjezik özelliği olan, sedatif özelliği olan maddeler, nörotransmitter diyoruz. Sinir iletici maddeler salınıyor. Nereye salınıyor? Kanda. Nerede? Merkez sinir sisteminde. Bu maddelerin bir sedasyon sakinleştirici bir özelliği var. Anksiyeteyi giderici, sinirlenmeyi, öfkeyi giderici ve ağrı kesici özelliği var. Bundan faydalanıyoruz. Yani ister zayıflama tedavisi yapalım, ister sinüzit tedavisi yapalım, ister migren tedavisi yapalım, hangi tedavi yaparsak yapalım, bu maddeler belli oranlarda salınıyorlar. Onun için akupunktur tedavisinden çıkan bir kişinin bu hani rahatlatıcı özelliği, ağrılarının giderimi ve rahatlatıcı özelliği her tedavide var. Bir de çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bunun içinde bir review tarzında, derleme tarzında bir makale yazdık. Bu da American Journal of Chinese Medicine dergisinde yayınlandı. Akupunktur ve immünomodülasyon dediğimiz, immün modülasyon dediğimiz, bu şu immün sistemin düzenlenmesi. Burada akupunkturu bir aşı gibi düşünebiliriz. İleriki dönemlerde yapılan çalışmalarla eğer bu teyit edilirse, yani bir bağışık sistemini güçlendirmek açısından, düzenlemek açısından, modülasyon düzenleme açısından her kışın başında bir 10 seanslık uygulamayla vücudun immün sistemini yükseğe çıkartarak, ki bir iğne girdiği zaman bir mikro travma meydana getiriyor. Bu mikro travmaya karşı vücut bunu tamir et emri veriyor ve tamir et emriyle beraber bütün vücudun immün bağışıklık sistemi hücreleri ve diğer hücreler vücudu tamir etmeye yöneliyorlar. İşte bu sırada bir sanki bir aşılanmış gibi bir bir takım hücreler harekete geçiyor. Vücudun savunma hücreleri harekete geçiyor. Bir 10 seanslık uygulamayla ben şunu çok gözlemledim. Zayıflama için geliyor. Hocam daha önce ben çok nezle olurdum, çok grip olurdum. Ben bu kışı nezle grip olmadan geçirdim diye çok böyle geri dönüşümler, duyumlar alıyorum. Kendimde de uyguluyorum. Yani uyguladığım da bunun farkını görüyorum.
Kendinize de yapıyor musunuz?
Tabii. Sürekli.
Çok iyiymiş.
Kendime kendime yapıyorum. Çünkü ben buna inanıyorum yani.
Gençliğin sırrı bu demek ki.
Bir şey soracağım. Şimdi siz Başkent Üniversitesi'ndesiniz. Bu üniversite ortamı güvenli bir ortam. Ben gerek sterilite açısından, gerek uygulamanın güveni açısından bu tarz tedavilerde tamamlayıcı tıptaki diğer tedavi tekniklerinde de böyle yerleri çok önemsiyorum. Hani denetimleri tabii, çok iyi olmalı ve yeterli donanıma sahip işinin ehli kişiler tarafından yapılmalı. Peki başka merkezler, üniversitelerde de yapılıyor mu yoksa
var,
sadece?
Var. Yok çok merkez var. Çok merkezde bence çok güzel denetleniyor. Yakında 2,5 ay önce biz de denetim geçirdik. Sağlık Müdürlüğü'nden gelen ekipler çok güzel denetliyor. O iğneler bir defa kullanılıp atılıyor. Steril olması falan diye bir şey yok. Bir defa tek kullanılıp atılıyor. Ve çok hassas davranılıyor. Bu konuda hakikaten bakanlık. Ama tabii orada kaçamak merdiven altı. Devlet hastanelerinde de var. Birçok devlet hastanesinde de yeni gitip gelecek. Ama tabii burada hani bir takım televizyon haberleri de görüyoruz. Merdiven altı olaylar her zaman olabilir. Ama benim bildiğim işte Hacettepe'dir, Başkent Üniversitesi'dir, işte Ankara Üniversitesi'dir, Gazi Üniversitesi'dir. Orada Başkent'te yok. İleride düşünüyoruz. Fakat Gazi Üniversitesi'nde Profesör Doktor Cemal Çevik, dernekte beraber çalışıyoruz. Aynı zamanda başkanımız. Çok değerli bir hocamız. Onunla beraber Gazi'de bir eğitim çalışması var. Veriliyor. Bir Başkent'te ileri dönemlerde biz de düşünüyoruz. Bunu şeyde var. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde var. Elazığ Üniversitesi'nde var. Yani Türkiye'nin çok çeşitli yani üniversiteler var. Devlet hastanelerinde var. Bir derneğimiz Ankara Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Derneği çok aktif çalışıyor derneğimizde. Yani orada arkadaşlar biz 15 günde bir seminerler yapıyoruz. Ve hepimiz birbirimizi bir tanımaya, bilmeye çalışıyoruz. Yani bilimsel yeterliliğimizde, bilimsel çalışmalarımızı paylaşıyoruz birbirimizle. Yani bu yönde ben çok eski, yaklaşık 20 yıl oldu. Çok eskiden kalan, bir de bakanlıkta çok uzun süredir bilim kurulu üyeliği yapıyorum. En az 7-8 dönemde bilim kurulu üyeliği yapıyorum. Muhtemelen bu yayın ve çalışmalardan dolayı da. Bunu görüyorum. Bu dönemde çok tamamlayıcı tıp ve akupunktur konusunda çok aktif çalıştığını bakanlığın. Daha önceki dönemlerde de bir aktivite vardı. Bu dönemde de yükselen bir ivmeyle devam ediyor. Burada herkes de şunun farkında. Yani bu olay merdiven altına düşerse insanlar bu işten çok zarar görecekler. Onun da bakanlıktaki arkadaşlarımız da farkında. Biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ama tabii eğitimi daha üst düzeye çıkartma. O da dedim yani Türkiye'de eğer biz araştırmaları ön plana alıp Türkiye'nin sesini bu konuda duyurmak ve yani hem kendi bilimsel yeterliğimizi arttırmak hem de duyurmak istiyorsak mutlaka tamamlayıcı tıp etik kurullarının kurulması lazım. Bizim başka etik kurullarda değil de tamamlayıcı tıp etik kurullarından çalışmaları çıkartmamız lazım. Bir de eğitim çalışmalarında daha hassas, daha kendimizi geliştirmek için üst düzey eğitimler ile ağırlık vermemiz lazım. Ama bakanlığın bu konuda hassas ve titiz davrandığını biliyorum. Yani.
Son iki sorumuz var. Birincisi benim, ikincisi de Ebru'nun sorusu olacak. İkisi de immün sistemle ilgili. Bu kanser hastalarına immünoterapi yapıyorlar. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için koruyucu, yani yeni tespit edilmiş erken teşhisle. Burada faydası olur mu? Öncelikle onu sorayım. Yani çünkü immün sisteme faydası olduğunu konuştuk. Bir bu, arkasından da Ebru'nun bir sorusu olacak. O da bir dinleyici sorusu.
Yani şimdi şöyle bir şey var. Özellikle mesela normal rutin bir terapi kanser hastalarında bir tedavi uygulanıyor. Bu sırada eğer ağrı yakınması varsa biz tamamlayıcı tıp olarak bu ağrı yakınmasını gidermek için devreye gireriz.
Girilebilir.
İmmün sistem için şu an için yani bütün tedavileri bırakın akupunktur yapın böyle bir şey denmez.
Hani devamında destek olabilir mi?
O dolaylı olarak destek olur. Yani zararı olmayacağı kesin.
Tamam.
Ama bunun zararı olmayacağı kesin. Yani bunu ağrı işte stresi rahatlatıcı yönde çok rahat kullanılabilir. Hı hı. Ama bunu kanseri tedavi edelim. Şimdi burada o kadar hassas biz mayın tarlasına yürüyor gibiyiz tıp alanında. Hı hı. Yani o kadar çok istismar ediliyor ki bu konular. Evet. Yani ben bu kanseri tedavi ediyorum, bir virüs çıkabilir. Onu engellemek açısından bu kadar ihtiyatlı konuşuyorum. Yani öyle bir şey yok. Fakat şu var, biz bunu tümörlü vakalara, kanserli vakalara kullanabiliriz. Hiçbir sıkıntısı yok. Çünkü immün modülatör tesiri yapıyor. Tamam. Ama biz bunu tedavi ederiz diye yola çıkamayız.
Evet.
Bu çok net.
En azından ağrıyı azaltabiliriz.
Ağrı ve stresi, o getirdiği stresi azaltırız.
Bir dinleyici sorumuz
var. Peki, immün sistem hastalıklarında lupus gibi bağışıklık sistemini ilgilendiren kolajen doku hastalıkları olabilir ya da diğer immün sistem hastalıklarında faydası oluyor mu?
Alerji, romatizma vesaire.
Hepsi.
Ya şimdi tabii bakın mesela biz şimdi mesela bir obeziteden bahsettik, etki mekanizmasını söyledik. Ağrı sendromlu hastalarda migren, sinüzitten bahsettik. İşte artrozlardan bahsettik. Diz eklem ağrılarından bahsettik. Buralar da çok net. Şimdi romatizma, immün modülatör, immün sistem hastalıklarında bu hastalıkların çoğu dibinde yani gerisinde bir genetik ve diğer faktörler var. Yani ben bu hastalıklarda akupunktur belki geçici bir süre ağrısının giderilmesinde farklı tarzlarda stresin giderilmesi faydası olabilir. Ama direkt olarak biz lupusu tedavi ediyoruz, biz ankilozan spondilit tedavi ediyoruz diye ortaya çıkmamak lazım.
Aslında tabii yani baştan beri bu, söylediğimiz
evet,
gibi
tekrarlıyoruz. Evet,
bilimsel olarak doktorumuz ne diyorsa
tabii,
değil mi? Tabii. Endokrincimiz ya da romatoloğumuz ya da herhangi bir uzmanımız ne diyorsa onu zaten yapacağız. Bunu da destek tedavisi olarak ağrıyı azaltmak için, stresi azaltmak için destek olarak
mesela, yanında bakın, çalışmalar var. Depresyonda kullan, majör depresyonda veya minör depresyonda kullanılmış. Bu kullanırken psikiyatrisin bir gruba akupunktur yapılmış, bir gruba ilaçlar verilmiş, medikal tedavi yapılmış. Diğer grup hem akupunktur hem medikal tedavi verilmiş. Hem akupunktur hem medikal tedavi verenlerde daha etkili olduğu görülmüş. Yani burada buna karşı olan ekoller de var. Ya biz sadece akupunktur görüyoruz, biz sadece işte ilaç istiyoruz, ona girmeyeyim. Yani bir takım böyle bir çatışma konuları da var. Ama ikisini de birlikte uygulan veya şöyle bir şey var. İlaç dozunu yavaş yavaş azaltarak akupunkturun etkisi gözüktükten sonra yani bir psikiyatrist hocamız biz takip ederiz. Tedaviyi beraber alırız. Mesela ben majör depresyon için demiyorum ama minör depresyonda veya panik atakta veya anksiyetede verilen ilaç dozu akupunkturun tesiri arttıkça verilen ilaç dozu doktor kontrolünde, psikiyatrist kontrolünde azaltılarak akupunkturun etkinliği ortaya çıkartılabilir. Yani burada kesinlikle doktorunuzla tanışmadan hiçbir ilacı kesmemek lazım. Burada diyaloğu sağlamak lazım. Bu çok önemli. Buna ben çok önem veriyorum. Yani bizim kimseyle kavga etmemize, yani ay bunda çok tesirliyiz, aman kardeşim bunu bırakın falan, böyle bir demek lüksümüz yok. Çünkü insan sağlığıyla uğraşıyoruz.
Kesinlikle.
Bu çok önemli. Yani burada tabii ben her konuşurken hem Sağlık Bakanlığı Akapı Tam Tip Bilim Kurulu üyesiyim. Yıllardan beri bu konuda çalışıyorum. İstismar olmayacak şekilde konuşuyorum. Yani çünkü bize öyle istismar edilebilen sınırda giden konular var. Onun için böyle yaklaşmak lazım. İleride birçok çalışmalarla şunu da şöyle tesir etti, bunu da böyle tesir etti denir. O zaman daha başka konuşuruz. Şu andaki elimizdeki bilimsel verilerle böyle cevap verebiliyoruz.
Süpersiniz.
Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Bunun sonu yok. Biz sabah kadar konuşuruz bunu.
Daha sanki başlangıç gibiyiz.
Yeni ısınmıştık. Detaylara girmiştik. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili doçent doktor Tuğrul Cabıoğlu bize bu konuda gerekli bilgileri verdi. Başkent Üniversitesi'nde bu konuda uzman olarak çalışıyor. Aynı zamanda Sağlık Bakanlığı kendi de söyledi. Bilim kurulu üyesi olarak ve bizi yurt dışında temsil eden bu konunun uzmanlarından birisi. Çok teşekkür ediyoruz. Yusuf birazdan canlı yayın konuğumuz olacak. Telefonla bağlanacağız. Öncesinde kısa bir aramız var. Ardından kaldığımız yerden radyo doktoruna devam edeceğiz.
Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun beni misafir ettiğiniz için. Çok teşekkür ederim.
Biz teşekkür ederiz. ...14.47 saatimiz ve biz devam ediyoruz sohbet etmeye radyo doktorunda. Yeni açanlar varsa tekrar hoş geldiler. Ben Özgür Aksuna.
Ben Ebru Cengiz.
Yine radyo doktoruyla hayatımıza dokunmaya devam ediyoruz. Şimdi Hollanda'ya gideceğiz. Sevgili Yusuf Özkan telefon attığımızda. Yusuf merhaba.
Merhaba Özgür. Merhaba Ebru.
Merhabalar.
Özledik, uzun zamandır görüşemiyoruz. Eminim ki anlatacak çok şeyim var ama zamanımız kısıtlı. Hemen senden o zaman alalım son bilgileri. Neler var neler yok.
Mevsim normalleri itibariyle cilt kanseri öncelikle gündemimiz. Zamanda darlığını göz önüne alarak bu konuda sınırladık. Önümüzdeki 20 yıl içerisinde Hollanda'da cilt kanseri vakalarının 5 katı artması bekleniyor. Oldukça ciddi bir tehlike olarak açıklandı Hollanda Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü tarafından. Bunun en önemli nedeni de bilinçsiz güneşlenme deniyor. Çünkü her sene Hollanda'da 50 bin civarında insan cilt kanserine yakalanıyor. Bunlardan 5 bin, 5 yüz, 6 bin civarındaki vaka oldukça tehlikeli ve her sene 900 kişi de yaklaşık hayatını kaybediyor cilt kanseri nedeniyle. Bu nedenle uzmanlar uyarıyorlar. Özellikle güneşlenme konusunda çok dikkat etmeleri gerektiğini belirtiyorlar. Bir başka neden de ozon tabakasındaki incelme, zararlı güneş ışınları ve yaşlanma olarak belirtiliyor. Ancak tabii ki bilinçsiz güneşlenme öncelikli sırada, ya yani bu konuda bunu mutlaka dinleyicilerimize aktaracağı önemli bilgiler vardır. Ama en önemli nokta bilinçsiz güneşlenme, özellikle yaz aylarında. Çünkü Türkiye'deki gibi çok fazla güneş gören bir ülke değil. Güneşi gördüğü anda insanlar parklarda, bahçelerde, bulukları her yerde soyunup yağlarını sürüp güneşlenmeye başlıyorlar. İşte bunda çok ciddi tehlike içerdiğini belirtiyorlar Özgür.
Ben de öyle diyecektim. Çok da güneş alan bir yer değil ama nasıl bu kadar çok etkiliyor diyecektim. Ama dediğin gibi bilinçsizlik bu konuda, ya da açlık diyelim. Güneşi açlık.
Bizde bir de güneş çok yoğun olduğu için güneş koruyucu, yüksek koruma faktörlü. Hani onların seçimini de daha önce işlemiştik. Mineralli, hı-hı, güneş koruyucuları mutlaka kullanın uyarısını sosyal medyada çok fazla duyuyoruz ve yapıyoruz. Ve herhalde vatandaşlar da daha, değil mi, dinleyenlerimiz olsun, halk da güneş koruyucu kullanmayı ihmal etmiyor diye düşünüyorum.
Evet, bilinçlenme arttı bu
Yoksa
konuda.
Yoksa güneş yaralanması şeklinde yanıklar oluyor çünkü.
Güneş yaralanması, bak güzelmiş.
Evet, o herhalde orada kullanım çok az. Daha çok bronzlaşmaya yönelik ürünler tercih ediyor olabilirler.
Evet, çok teşekkür ediyoruz sevgili Yusuf. Hollanda'ya selamlar. Güneş kremini sürmeyi unutma.
Evet, özellikle de Akdeniz'den, Ege'den havuzlu sitelerden fotoğraf gönderen arkadaşlarımız da buna dikkat etsinler. Buradan onları duyuralım.
Bir de bir tane daha bir konumuz vardı Belçika ile, yine ciltle alakalı. Onu da söyleyelim istersen.
Evet, bununla bağlantılı Belçika Yüksek Sağlık Kurulu cilt kanserindeki artış nedeniyle ülkedeki solaryum yoluyla bronzlaşmanın yasaklanmasını istedi ve önümüzdeki günlerde ülkedeki bütün solaryum merkezlerinin kapatılması gündemde. Maliye Bakanlığı bu konuda sektör temsilcileriyle görüşme yapılıyor. Zaten Eylül ayından itibaren ciddi kurallar getirilmişti. Yaz sınırı getirildi. 200'den fazla kural sıralandı ve solaryumun cilt kanseri yapacağı konusunda tüketicinin uyarılması gerektiği yönünde karar almıştı. Ancak bununla da yetinilmedi. Riskin çok büyük olduğu gerekçesiyle artık solaryumla bronzlaşmanın kesinlikle yasaklanması gerektiğini önerdi Yüksek Sağlık Kurulu ve hükümet de bu yönde çalışmalara başladı. Önümüzdeki günlerde tamamen yasaklanmış olacak Özgür.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Sana iyi çalışmalar, güzel günler diliyoruz. Hoşça kal.
Teşekkürler.
Hoşça kalın.
Evet, önemli bir konu. Hele hele şu en sıcak günleri yaşadığımız zamanda hem Türkiye'de hem Avrupa'da bu konuda herkesin dikkatli olması lazım. Mutlaka güneşe çıkmadan önce koruyucu kremlerini, özellikle mineralli kremlerini, nemlendiricili kremlerini sürmelerini ihmal etmesinler. Bir kere daha hatırlatmış olalım radyo doktoru olarak.
Bu arada çok sıcak. Lütfen yeterince sıvı alımına dikkat etsinler ve güneşin çok dik olduğu dönemlerde işte bir o 5-10 dakikalık süreyi aşıp hem cilt zararını engellemiş olalım hem de aynı zamanda tansiyonumuzu yükseltmeyelim gibi pek çok bunda ileriki programlarda belki işleriz. Diğer şeylerden de korunmuş,
evet,
olalım.
Maden suyu da içsinler günde bir tane mutlaka. Evet, şimdi kısa bir ara vermeyelim, hatta kapatalım. Değil mi? Kapatalım. Zamanımızın sonuna gelmişiz. Biz farkında değiliz. Hoş sohbetle. Baktık ki zaman su gibi geçmiş. Ben hala birileri hala konuşacağız, hala konuk alacağız diye bekliyorum. Niyeyse hala böyle.
Bugün İsteği çok hızlı geçti.
Çok hızlı geçti. Çok keyifliydi yine. Önümüzdeki hafta yine birbirinden enteresan ve ilginç konularla, konuklarla yine burada olacağız. Merak ettiklerinizi, ele almamızı istediğiniz konuları, sorularınızı, dileklerinizi, isteklerinizi bize iletin. Lütfen bizimle paylaşın bununla ilgili. Vardır kendinizle ilgili belki özel konularınız, problemleriniz. Biz de bununla ilgili bir uzman çağırırız, konuk çağırırız ve bunlar için de buradan belki de el vermeye çalışırız sizlere. Lütfen çekinmeyin, bize ulaşın. 090-312-463-34-19, 463-34-21. Sosyal medyadan Radyo Doktoru ve elektronik postayla radyodoktoru@trt.net.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz. Önümüzdeki hafta Perşembe yine 14.05'te biz tekrar burada olacağız. Dileriz ki ufacık da olsa bir şeyler değiştirdik hayatınızda, bir şeyler kattık. Ben Özgür Aksuna.
Ben Ebru Cengiz.
Haftaya görüşene dek sağlıklı kalın.
Hoşça kalın.
Radyo Doktoru.